Ayrım 8.
Güçlükle ayakta duruyor, kılıcını baston gibi kullanıyordu. Önüne çıkan askerlere, "Valiyi göreceğim," dedi, "beni ona götürün." Son nefesini tüketircesine ekledi, "Cengiz Han'ın elçisiyim." Bu kadarı fazla bile gelmişti. Kapıyı korumakla görevli askerlerin kumandanı onu bir atın sırtına attığı gibi ıslak sokaklardan geçirdi, doğru Ahlat valisi Hacip Ali'nin huzuruna çıkardı. Elçi hayret edilecek bir çabuklukla toparlanmıştı. "Seni selamlarım ey kudretli vali," diye başladı. "Ben gökteki güneşin bile üstünü örtmekten aciz kaldığı büyük Moğol yurtlarının tek hakimi Cengiz Han'ın elçisiyim." Hacip Ali elini göğsüne bastırdı. "Hürmet Büyük Kağan'a." "Büyük Kağan senin hesabına üzülür," dedi elçi. Vali anlayamadı ne demek istediğini. "Benim hesabıma üzülür mü?" "Şayet Celaleddin'i metbu tanırsan, kaleni yıkmak zorunda kalacak. Oysa sana muhabbeti var. İster ki daha büyük kalelere, çok geniş topraklara hükümdar olasın." Hacip Ali'nin gözleri kaydı. İhtirasla soludu. "Sahiden istiyor ha?" Elçi Hacip Ali'ye iyice sokuldu. Dudaklarında sinsi bir tebessümle devam etti. "Sen Eyyubisin. Türkmenlerle hiçbir nesep bağın yoktur. Ayrı ırklardan gelmiş iki ayrı milletsiniz. Saltanat onlarda. Sizler Harzem Sultanı Celaleddin'e tabisiniz. İyi ama neden?" "Buna mecburum." "Kim demiş? Dağlardan sağlam bir kalenin kumandanısın. Tepede eğleşip etrafa göz gezdirdim. İyi korunuyor. Bu kaleyi almak Celaleddin'in harcı değil. Kaldı ki herhangi bir hücum anında Büyük Kağan koruyucu kanatlarını üstüne germeyi vaat ediyor." Hacip Ali ellerini ovuşturdu. "Buna çok sevindim. İyi dinle beni. Senin sadık olman kaç para eder? Celaleddin gerekli gücü kendisinde bulur bulmaz saldıracaktır. Kendisinden olmayanlara güvenmez o. Kıpçaklara güvenmediği gibi." Hacip Ali daldı. Rüyaları gerçekleşiyor muydu yoksa? Bir kale değil, koca koca ülkeleri idare etmek istiyordu. Hayalini hakikate yaklaştırmak için kendisince bir ordu kurmuştu. Sık sık köklü kaptanının eteklerini savurarak halk içinde geziniyor, sultanlık taslıyordu. Celaleddin'in döndüğünü, babasının yerine geçtiğini, Moğollara hücum ederek başarılar kazandığını ilk duyduğunda ürkmüş, kabuğuna çekilmeye karar vermişti. Şimdi önünde bir fırsat kapısı açılıyordu. Bundan faydalanması lazımdı. İleride Celaleddin daha da kuvvet kazanabilir, saltanat filyalarını bir pençede yıkabilirdi. "Benden ne istiyorsunuz?" diye sordu. "Basit," dedi adam, "onlardan sayılıyorsun. Git aralarına katıl. Celaleddin'e hürmetlerini sun. Sadakatinden bahset, kendine inandır. Gereken itimadı kazanınca da Kıpçak hanlarının zaten ezelden mevcut ırk taassuplarını körükle." "Erken değil mi?" "Geç bile. Celaleddin her gün biraz daha kuvvetleniyor. Hiç vakit kaybetmeye gelmez. Bu topraklara kök salmadan kökünü kurutmalı." Hacip Ali'nin yüzünde sinsi bir gülümseme dolaştı. "Yanılıyorsun dostum. Hilenin karşısında durabilecek bir kuvvet tasavvur edilemez." Elçi de güldü. "Bana anlatıldığından çok üstün bir zekaya sahip olduğun muhakkak. Seni kutlarım. Ne zaman harekete geçiyorsun?" Hacip Ali şöyle bir düşündü. "Önce Valide Sultan Türkan Hatun'la görüşmeliyim. Nine Sultan demek daha doğru olacak. Ölen Harzem Şahı Alaüddin Muhammed'in annesi. Duymuşluğun vardır." "Evet, var." "Kıpçaklar ona çok bağlı. Bir mektubunu götürebilirsem bana körü körüne inanacaklar." Elçi doğruldu. "Benim işim burada sona erdi. Büyük Kağan'a bir diyeceğin var mı?" "Sadık olduğumu bildir." "Memnun olacak." Elini kuşağının arasına defalarca attı. Her atışta bir kese altın çıkardı. Tek tek Hacip Ali'nin kucağına fırlattı. "Masraflarını Büyük Kağan'ımız karşılıyor." Adamın gözleri ışıl ışıldı. Keselerin üstüne adeta saldırdı. "Büyük Kağan sağ olsun, Büyük Kağan sağ olsun," diye üst üste tekrarladı. Altın keselerini kuşağının arasına soktu. "Bu işi başaracağım, emin olabilirsiniz." Elçi parmağını sallayarak, "Büyük Kağan'a ihanet eden hiç kimse hayatta kalamamıştır. Bunu aklından çıkarma," dedi. Hacip Ali'yi yerin dibine batıran bir bakış fırlattı. "Size güveniyoruz." Kapıyı çarptı ardından. Yorgunluğuna rağmen yola çıkmalı, müjdeyi bir an evvel Kağan'a ulaştırmalıydı. Sevinçten ağzı kulaklarına varıyordu. Yağmur dinmiş, gökyüzünde ak bulutlar ufka doğru yuvarlanmaya durmuştu. Üç atlı fırtına gibi Gürcan'a daldı. ''Hey, kaçın, küçük atlılar geliyor.'' Bir kalabalık çevirdi etraflarını. İlerlemelerine mani oldular. Her kafadan bir ses çıkmaya başladı. ''Doğru mu bu? Buraya kadar da mı geldiler? Gözlerinizle gördünüz mü?'' ''Gördük, nah şu gözlerimizle gördük. Bir grup Moğol askeri. Küçük atlarının sırtına yapışmış, insanın kulaklarını sağır edercesine bağırıyorlardı.'' Kalenin etrafını keşfe geldikleri muhakkak. Cengiz Han Gürcan'a göz dikmişse gayrı kurtuluş yoktur. Haber büyüye büyüye Türkan Hatun'un kulağına gitti. Danışmanını çağırdı. ''Doğru mu söylenenler?'' Adam başını önüne indirdi. ''Doğru olduğunu zannediyorum.'' Valide Sultan kızdı. Yumruğunu dizine indirdi. ''Ne demek zannediyorsun? Seni ne diye yanımda tutuyorum? Çabuk gerçeği öğren.'' Adam odadan çıktı. Bir sürü askeri peşine takıp sokak sokak dolaşmaya başladı. Önüne çıkana soruyordu. Cengiz'in küçük atlıları görünmüş, doğru mu? Cevap aşağı yukarı aynıydı. Doğru, görmüşler. Döndü, Valide Sultan'a duyduklarını nakletti. Türkan Hatun yıllarca bir Sultan Haşmeti ile yaşadığı şehri korumayı düşünmedi bile. Hemen bir kervan hazırlanmasını emretti. Yüz binlerce askere sahip oğlu Alaaddin Muhammed Cengiz'in karşısına çıkamayarak kaçmıştı. Kendisi kadın haliyle bu mücadeleyi nasıl göze alabilirdi? Kervanın hazırlandığı haberi ertesi gün ikindi vakti geldi. Türkan Hatun hemen yola çıkmak istiyordu. Hazinesini bir deveye yükletti. Sadık adamlarını topladı. Ama güpegündüz kaleyi terk etmenin halkın üstünde kötü bir tesir yapacağını, belki de mani olmak isteyeceklerini düşünüp gece yarısını bekledi. Gece karanlıktı. Gökte tek tük yıldız vardı. Kervan mümkün olan sessizlik içinde Gürcan'ı terk etti. Uzun bir yolculuk başlamıştı, haftalarca sürdü. Şırıl şırıl akan nehirleri, buram buram kokan ormanları arkalarında bıraktılar. Güneydeki Kapet dağlarını aşarak Karakum çölünü geçtiler. Hareketten 2 ay sonra Yazer hududuna ulaştılar. Artık Valide Sultan kendisini emniyette hissediyordu. Herhalde Cengiz Han'ın kolu buralara kadar uzanamazdı. Nihayet rahatça dinlenebilecekti. Bu güven içinde konaklanmasını, ağırlıkların indirilmesine emretti. Atlas çadırını kurdurdu. Kuş tüyü döşeğine uzanarak ihtiyar vücudunun bütün yorgunluğunu atmak ve Cengiz Han'ı unutmak için gözlerini yumdu. Uyandığı zaman Hacip Ali'nin kendisiyle görüşmek istediği haberini verdiler. Toparlandı. Yatağın kaldırılmasını, misafirin de yanına getirilmesini emretti. Birazdan Hacip Ali çadıra alındı. Türkan Hatun'u selamladı. Hürmet sana dünya kadınlarının sultanı. Türkan Hatun'un dudakları acı bir tebessümle kıvrıldı. O bir zamanlardı dedi. Şimdi kendi bölgesinden kaçan zavallı bir duldan başka bir şey değilim. Dişlerini sıktı. Ah o Cengiz, oğlumun tacını tahtını devirdikten sonra benim bir avuç toprağıma da göz dikti. Bu yaşımda gurbet ellere düşürdü. Meşakkatli yolların yolcusu yaptı. Hacip Ali bütün riyakarlığı ele alarak, ''Niçin kaçarsınız Ulu Hatun? Cengiz Han Celaleddin'le uğraşır, sizinle bir alışverişi yok ama madem ki yola çıkmış bulunuyorsunuz, dilerseniz sizi Celaleddin Sultan'ın yanına götüreyim.'' Türkan Hatun öfkeden kıpkırmızı oldu. ''Asla, Celaleddin'in yanına gitmektense Moğol Hakanı'na esir düşmeyi tercih ederim. Damarlarımda Kıpçak kanı dolaşır, bir Türkmen kadınından doğma Celaleddin'e sığınamam.'' Hacip Ali elini göğsüne koydu. ''Böyle köşe bucak kaçmanıza gönlüm el vermez.'' dedi. ''Madem ki Celaleddin'i istemiyorsunuz, niçin düşürülmesini düşünmüyorsunuz?'' ''Ah, bir fırsatını bulabilsem.'' Hacip Ali'nin beklediği an gelmişti. ''Ben ne güne dururum, bütün emirlerinizi yerine getirmek üzere huzurunuzda bulunmuyor muyum?'' Türkan Hatun'un gözleri parladı. ''Ciddi mi söylüyorsun?'' ''İnanın, hayatımda bundan daha ciddi bir anım olduğunu hiç hatırlamıyorum.'' ''Pekala, birkaç tane mektup vereyim. Ürgenç'te bulunan Kıpçak hanlarına ulaştır. Sana yardımcı olsunlar. Gerekli ise Celaleddin'in vücudunu da ortadan kaldırsınlar. O milletin felaketi için çalışır.'' ''Bunda hemfikiriz. Moğol Hakanı ile savaşanın can ve mal kaybından öte bir şey getireceğini ummuyoruz. Harzem biraz daha yağmalanacak, biraz daha harabeye dönecektir.'' Türkan Hatun 4 mektup yazdı. ''Dünya kadınlarının sultanı'' diye imzaladı. Hacip Ali'ye verdi. ''Nasıl hareket edeceğini sen bilirsin. Al bu mektupları Ürgenç'e git. Birini torunum Ozlak Şah'a, birini Emir Nüştekin'e, Birini Taceddin'e, birini de Tefeyyüsan'a ver. Tefeyyüsan'a mı? Evet. Ama o Hocent'te Temür Melik'i bırakıp Cucihan tarafına geçmişti. Cuci onu Seyhun'a atmış. Yaşlı kadın ellerini yüzüne bastırdı. En sadık adamlarımdandı diye inledi. Oğlum Sultan Muhammed'in ölümü yüreğimi dilhun ettikten sonra bu acı haberi de mi duyacaktım? Hacip Ali yüzüne bir acıma ifadesi verdi. Bildiğinizi sanıyordum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Gördüğün gibi dünyadan tecrit yaşıyorum. Bir taraftan Cengiz'in adamlarının çıkıverip bir kılıç darbesiyle vücudumu ikiye biçeceklerini düşünerek ölüp ölüp diriliyorum. Korkmanıza ne hacet? Buralar Cengiz'in adamlarına çok uzaktır. Nereden haberleri olacak? Belki haklısın ama şeytan gibi adam bulur diye korkuyorum. Korkmayın, her şey istediğiniz gibi olacak. Ben izniniz olursa hemen Ürgenç'e doğru yola çıkarım. Mektuplarınız yerine ulaşacak ve Celaleddin düşürülecektir. Bulunduğum yeri kimseye söyleme sakın. Merak etmeyiniz, başımı alsalar yine de söylemem. Kadını selamlayarak çadırdan çıktı. Ama hemen Ürgenç'e gitmedi. Atını başka tarafa sürdü. Bir Moğol müfrezesine rastlayıncaya kadar durmadan yol aldı. Müfreze kumandanına Türkan Hatun'un yerini iyice tarif etti. Orada at değiştirerek Ürgenç'e gitti. Türkan Hatun'un yeri süratli haberciler vasıtasıyla Cengiz Han'a ulaştırıldı. Cengiz Han Subutay Bahadır'ı takibe memur etti. Yanına 500 kişi verdi. Tek gözlü Subutay'ın adamları Karakum çölünü hızla geçerek Türkan Hatun'un develerini buldular. Gece yarısı bir baskın verdiler. Türkan Hatun'u esir aldılar. Bütün erkekler kılıçtan geçirildi. Birçoğu kazıklara vuruldu. Kan oluk oluk aktı. Çöl kızıla boyandı. Türkan Hatun Cengiz'in huzuruna getirildi. Bir zamanlar dünya kadınlarının sultanı ünvanıyla anılan Türkan Sultan, Cengiz Han'ın huzurunda ümitsiz bir tavırla boynunu büktü. Cengiz Han sırıtarak uzun zaman yaşlı kadının yüzüne baktı. ''Soframda bulunacaksın kadın, şarkılar söyleyip iştahımı açacaksın.'' Zavallı her şeyini bir anda kaybetmişti. Bir anda ikbal merdivenlerinden yuvarlanmış, saltanatı da, debdebesi de bitmişti. Tantanalı hayatı son bulmuştu. Hayatının kalan kısmını bir hizmetkar gibi geçirecek, köpeklerine bile yedirmediği yemek artıklarıyla beslenecek, fakat bu hayata uzun süre dayanamayarak ölecekti. Günahlarının dünyevi karşılığını ağır ödemişti. 4. Bölüm. Küçük bir oda, ses geçirmemesi için duvarları tamamen keçe kaplanmış, yerlerde kalın buhara halıları, rastgele serpiştirilmiş birkaç yün minder. Harzemşahı Celaleddin altına minder çekmemiş, doğrudan halının üstüne bağdaş kurmuştu. Sağında Temür Melik, solunda Sarı Lagot, Orhan Bey, Musa ve en uçta oğlu Kutbettin vardı. Temür Melik derin bir nefes aldıktan sonra cümlesini bitirdi. Ne olursa olsun sultanım, bu adamı benim gözüm tutmuyor. İzin ver takip ettireyim. Sultan Celaleddin çok sakindi. Seni tanımasam kötümserliğe hükmederdim dedi. Hacip Ali geldi, bizim sultanlığımızı tebrik etti. Sancağımız altına girmekten şeref duyacağını söyledi. Kalkıp hayır seni istemiyorum diyebilir miydim? Geçmişe tövbe ettiysen için kapımızdan giremesin. Biz birlik beraberlik bayrağı açmışız. Geçmişte kimin ne olduğunu unutmaya çalışırız. Geldi madem, hoş geldi. Beni yanlış anlama sultanım. İnşallah hayırlı iş için gelmiştir, lakin bunları başıboş bırakmaya gelmez. Bir bahane bulup fesat çıkarırlar. Hem nadim olduğu ne malum. O nasıl söz Temür Melik? Tövbe kapısını biz mi kapayacağız? Buna biz mi memuruz? Başını iki yana salladı. Boş kuruntuya kapılmaz. Seni her zamanki gerçekçi halinle görmek istiyorum. Ben de öyle olmaya çalışıyorum sultanım. Nöbetçi Hacip Ali'nin geldiğini söyleyince Celaleddin ayağa kalktı. Yürüdü. Hacip Ali'yi kapıda karşıladı. Ahlat valisi Sultan Celaleddin'in elini öptü. Çekingen bir tavırla rahatsız olmayın sultanım dedi. Rahatsızlık ne demek kumandan? Bizler birbirimize muhabbet etmekten rahatsızlık duymayız. Buyur gel. Hacip Ali ayak sürçtü. Görüşmeniz vardı galiba. Ben sonra gelirim. Celaleddin Hacip Ali'yi kolundan çekti. Otur şöyle, senden ne gizlimiz olacak? Madem ki aramıza katıldın, madem ki mukaddes cihadın sancağı altında birleştik, birbirimize güvenmezsek kim bize güvenir? Hacip Ali için için seviniyor, yalnız Temür Melik'in bakışlarından sıkılıyordu. Birkaç kere gözleri karşılaştı. Her defasında da suçluluk hissine kapıldı ve gözlerini kaçırmak zorunda kaldı. Oturdular. Celalettin'in bakışlarında engin bir sevincin izleri vardı. Konuşmaya başladı. Eyyubilerle aslında bir ihtilafımız yok. Cennet mekan pederim Sultan Muhammed zamanında küçük meseleler yüzünden iki Müslüman ülkenin arası açılmıştı. Şimdi kaynaşmanın tam vaktidir. Cihanşah'a da bir elçi gönderdim. Ayrıca Selçuk Sultanına ve Halife Nasır'a da elçiler çıkardım. Anlaşmazlığın bitmesini istiyorum. Birlik etmemiz lazım. Parmaklarını kenetledi. Hazreti Resulullah iki elin parmakları gibi birleşiniz buyurmuşlardır. Sahabe-i kiram azınlıkta ama birlik beraberlik sayesinde düşmanlarını yendiler. Bir cihan devleti kurdular. Devri saadet bize hep örnek olmalıdır. Hacip Ali başını sallayarak tasdik etti. Haklısın sultanım. Bir saat kadar konuştular. Sonra Temür Melik ayağa kalktı. Destur verirsen gitmek isterim sultanım. Askerle meşgul olmam lazım. Celalettin oğlunu gösterdi. Kutbettin'i de beraber alır mısın Temür Melik? Onu senin yetiştirmeni istiyorum. Temür Melik Kutbettin'i elinden tuttu. Bu benim için büyük şeref dedi. Hadi gel Kutbettin, birlikte kılıç tokuşturalım. Kutbettin ciddi ciddi başını salladı. Nasıl istersen büyük kumandan. İkisi dışarı çıktılar. Temür Melik çıkarken sarı logoda bir baş işareti yapmıştı. Ama kimse bunun farkında değildi. Yalnız sarı logot bu işareti almıştı. Birazdan o da izin alıp çıktı. Temür Melik Kutbettin'e kılıç dersi veriyordu. Yanına sokuldu. Ne var Temür Melik? Temür Melik alnındaki teri sildi. Ağzını arkadaşının kulağına yaklaştırdı. Dinle Lagot, içimde tuhaf bir duygu var. Hacip Ali'nin iyi niyetle gelmediğini hissediyorum. Gözden uzak etmesek iyi olacak. Ben de bakışlarını beğenmedim. Aşırı iltifatlarını riyakar buldum. Takip etmemi ister misin? Sen değil. Çünkü seni tanıyor. Tanımadığı birini bulmalıyız. Bundan kolay ne var? Hemen varayım, Melik Nusret'i bulayım. Ondan iyi bu görevi ben bile yapamam. Celalettin'e ölesiye bağlıdır. İhaneti aklının köşesinden geçirmez. Tamam. Kendisiyle görüş ve durumu bildir. Eğer Hacip Ali bir fesat kazanını kaynatmaya gelmişse aralarına karışsın, onlardan görünsün. Sarı Lagot hızla uzaklaşırken Temür Melik ucu sarı kılıcı küçük Kutbettin'e çevirdi. Kolla bakalım delikanlı, hamle sırası sende. Gökyüzünde kara bulutlar dolaşıyordu. Harzem ordusu hazırdı. Sabah güneşi mızrakların ucunda yanıyordu. Kalkanlar ay gibiydi. Celalettin'in gümüş çivili zırhı göz alıyordu. Askerlerini şafakla birlikte dizmiş, savaş nizamına sokmuştu. Endişeli değildi. Bütün tedbirleri noksansız almış, ondan sonra düşman karşısına çıkmıştı. İlk büyük savaşını yapacaktı. Atının kuruğunu elleriyle bağladı. Çevik bir hareketle üstüne atladı. Hocalar ön safta tekbir alıyorlardı. Onlara katıldı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Az sonra cesetlerle dolacak bu meydan şimdi bir ibadetgâhtan farklı değildi. Yüzlerde derin bir sevincin izleri satır satır kazınmış, zafer inancı gözlere sinmişti. Şimdiye kadar verdikleri baskınların dışında ilk defa düzenli bir şekilde savaşacaklardı. Karşılarında küçümsenmeyecek bir Moğol kuvveti vardı. Moğollara namı bütün Asya'yı tutmuş Subutay Bahadır kumanda ediyordu. Kuvvetler hemen hemen müsaviydi. Kim ordusunu iyi sevk eder, kim daha cesaretle dövüşürse zafer onun olacaktı. Temür Melik kaygısızdı. Bakışlarında zafer parıltısı vardı. Son olarak birliğini gözden geçiriyor, son tedbirleri alıyordu. Bir ara atını Celalettin'in yanına sürdü. Baskın versek iyi olurdu dedi. Gözleri daima düşman hatlarında dolaşan Celalettin Sultan bir an Temür Melik'e baktı. Sonra tekrar başını çevirdi. Şimdiye kadar hep baskınlarla idare ettik. Artık düzenli bir ordumuz var. Niçin çapulcular gibi davranalım? Temür Melik başını sallayarak Celalettin'in fikrine iştirak ettiğini belirtti. Denemekte fayda var. Nasılsa bir gün ya taarruza uğrayacak yahut taarruz edecektik. Kuvvetimizi ne kadar erken öğrenirsek o kadar iyidir. Haklısın. Celalettin kılıcını çekti. Gür sesi alanı doldurdu. Mücahitler. Sesler bir anda kesildi. Herkes nefesini tuttu. Temür Melik sessizce atını çevirdi. Birliğinin başına geçti. Yüzü gülüyordu. Celalettin'in sesini duydu. Yallah, hücum! Önden okçular fırladı, sonra mızrakçılar ve ardından kılıç erbabı. Allah Allah Allah! Step savaş naralarına boğuldu. Vınlayan oklar süratle düşman atlarına ulaştı. Bir vaveyladır koptu. Dalgalar halinde insan seli aktı, dalgalar çarpıştı, feryatlar kana bulandı. Celaleddin Sultan ordusunu ustaca yönetiyordu. Temür Melik bunu gördükçe keyfe gelmişti. Nereyi zayıf bulursa birliğiyle oranın imdadına Hızır gibi yetişiyordu. Moğollar serseme dönmüşlerdi. Düşmanı küçümsemekle ne büyük hataya düştüklerini anlamışlardı. Ama gecikme onlara pahalıya oturacağı benzerdi. Cengiz Han'ın en güvendiği kumandanlarından Subutay Bahadır, çenesini sıkmaktan dişlerini kanatmıştı. Ağzı kan içindeydi. Bu haliyle bir vampire benziyordu. Nihayet dayanamadı. Çılgın gibi atını tepikledi, savaşın en kızgın noktasına daldı. Lu lu lu! Kumandanların cesaretle ileri atıldığını gören Moğol askerleri bir parça gayrete geldiler. Ama Temür Melik'in göğüslemesi hepsini oldukları yere mıhlamaya yetti. Biraz sonra da gerilemek zorunda kaldılar. Subutay'ın etrafı sarıldı. Fakat o müthiş bir hınçla kılıcını sallamaya devam ediyor, önüne geleni tepeliyordu. Temür Melik bir an başını çevirince durumu fark etti. Subutay'ı esir etme sevdasına kapılan Türkmen askerleri o tarafa öyle bir yükleniş yüklenmişlerdi ki sağ kanat zayıflamıştı. Bu tarafa diye haykırdı. Bu emir Subutay'ın hayatını kurtardı. Harzem askerleri kumandanlarının emrini ikilettirmeden seyirttiler. Çemberler kendiliğinden çözüldü. Subutay şeytani bir manevra ile sıyrıldı. Ölümden kıl payı dönmüş, sadece karnından önemsiz bir yara alarak paçayı kurtarmıştı. Nefretle büzülmüş tek gözünü süratle savaş alanında dolaştırdı. Askerlerinin durumu tek kelimeyle berbattı. Kuşluk vakti olmadan çözülmeye başlamışlardı. Savaş bir iki saat daha uzamalıydı en azından, yoksa Cengiz'in karşısına ilelebet çıkamazdı. Yorgun atını değiştirdi, en derli toplu gördüğü birliğin başına geçti. Ardımdan geliniz. Dağılmak üzere olan Moğollar kumandanlarını başlarında görünce silkindiler. Lu lu lu sesleri etrafı çınlattı. Subutay Celaleddin'in kumanda ettiği merkeze yüklendi. Kısa yoldan netice verecek bir taktik deniyordu. Ya mutlak hezimete uğrar ya da savaşı lehine çevirirdi. Aynı anda Celaleddin üstüne gelen kuvvetli Moğol kıtasını fark etmişti. Bir saniye bile tereddüt etmeden göğüsledi. İki kuvvetli birlik kılıç kılıca geldiler. Sultan Celaleddin bir Moğol askerinin hamlesini savuştururken kılıcı kırıldı. Elinde işe yaramayan kırık kılıcıyla düşman ortasında kaldı. Bereket Melik Nusret tam zamanında durumu gördü. Elindeki kılıcı büyük bir ustalıkla Celaleddin'e fırlattı. Tut sultanım.